Ayrım 10.
Padişahı devirip idareye el koyalım diye. Ama laf aramızda cesaret edemiyorlar. Aslında belki de haklılar. Elde hazır kadro yok. İdareyi aldık diyelim. Kimleri koyacağız kabineye? Halk o itaatçi efsanesinin arkasındaki adamları görünce sükutu hayale uğramayacak mı? Nafıa nezaretini kime vereceğiz? Orman nazırı kim olacak? Hangi arkadaşın bu mevzularda bir malumatı var? Aslında bunlar da müşkül meseleler değil de benim anladığım Talat asıl iktidar kavgasına dalıp birbirimize düşeriz diye endişe ediyor ki düşünürsen pek de haksız sayılmaz. Peki böylesi daha mı iyi diyeceksin? Değil. Onda da haklısın. Memleketi kimin idare ettiği bile belli değil. Cevat Bey bir sigara yaktı. Doğrusunu istersen Ragıp biraz hazırlıksız yakalandık. Sandık ki meşrutiyet ilan edilince her şey hallolacak. Güllük gülistan oluverecek ortalık. Koca karıların yatıra çaput bağlaması gibi oldu biraz bizim meşrutiyet. Onu bir dua gibi falan gördük galiba. Duayı okuyacağız. Allah da meseleyi halledecek. Ama öyle olmuyor. Talat'ın endişelerine rağmen ben hala sözündeyim. İdareye el koymamız lazım. Memleketi sahipsiz bıraktık. Mesuliyet bizim. Hani neredeyse padişahın zamanı daha iyiydi diyecek millet. Demiyor da değiller ya. Okuyor musun çıkardıkları cerideleri? Her gün kıyamet gibi sövüyorlar iddiatçılara. Sanki 30 yıldan beri bu memleketi zulüm eden biziz. Biz fakir bıraktık insanları, biz istibdatla ezip geçtik. Cevat Bey bıyıklarıyla oynadı. Sigarasını söndürdü. Melanetin başı padişah denilen Melun. Bu hacı hoca takımını o azdırıyor. Onlar da gidip askeri tahrik ediyorlar. O derviş vahdeti, nabekârı şimdi bir İttihat-ı Muhammedi cemiyeti diye mürtece bir teşkilat kurdu. Geçen gün okudum gazetede. 50. alay olduğu gibi aza yazılmış bunların cemiyetine. Bu hacı hoca takımını, mürtecileri hemen durdurmak lazım. Yoksa bugün olanlar her gün olur. Vatan evladı birbirini kırar. İşte o medreselerdeki mollalardan başlamak lazım. Sen merak etme. Biz de düşünüyoruz bir şeyler elbet. Arkadaşlar medrese mollalarını askere alalım diyorlar. Onları alıp asker ocağında bir iyi terbiye ederiz. Bugüne kadar askerlikten muaf olan molla takımı hemen razı gelir mi askere yazılmaya? Bir melanet çıkarmaz mı? Cevat Bey gözlerini kıstı. Bakışlarına soğuk bir pırıltı yerleşti. Bedelini öderler Ragıp, çok kelle gider. Belki daha da iyi olur. Böyle bir hesaplaşma lazım belki de. Bizim daha gidecek yerimiz kalmadı. Bundan böyle ya o molla takımıyla onları iteleyen padişah efendi geri basacak ya da biz onları imamın kayığına bindireceğiz. Ben başka çare görmüyorum. Yumuşamanın hiç sırası değil. İnceldiği yerden kopacak artık. Çok kan akar ağabey. Çekindiğimden değil. Beni tanırsın ama askeri askere kırdırmanın vebali büyük olur. Molla takımının askeriyede taraftarı gittikçe artıyor. Bizim alaylı subaylarla çavuşların neredeyse tekmili bunların ağzına bakıyor. Bizi gavur belliyorlar. Bazen düşünüyorum da biz bunun için mi meşrutiyet istedik? Akacak kan damarda durmaz derler Ragıp. Kan akacak diye çekilelim de memleketi yeniden o padişah denilen Melun'un istibdatına mı terk edelim? Sen gönlünü ferah tut. Biz tedbirlerimizi alacağız. Bu memleket bize emanet. Emanete hıyanet etmeyiz, edemeyiz. Etmeye kalkanın da karşısında oluruz. Vatan evladı kırılmasın. Kırılmasın da vatanı kurtarmak için gerekirse vatan evladı da kırılır. Bu vatana hepimizin can borcu var. Lüzum ederse bunu öderiz. Ölerek öderiz. Öldürerek de öderiz. Ama öderiz. Ragıp Bey asıl merak ettiği konuyu da sordu sonunda. Ordunun hali ne olacak peki? Onu da düşünüyor mu sizinkiler? Orada elden gidiyor abi. Siz siyasetle uğraşırken belki fark etmiyorsunuz ama ben içindeyim. Asker askerliğini kaybetti. İtaat yok, disiplin yok, hürmet yok, doğru dürüst talim yok, maneviyat yok, teçhizat yok, silah yok, çavuş subayını çemkiriyor, subayı çavuşundan iğreniyor. Allah muhafaza yarın bir gün bu ordu savaşa girerse inanın perişan oluruz. Orduyu ne yapacaksınız? Her şeyin baştan aşağı değişmesi lazım artık. Biliyorsun ben Prusya ordusunu da gördüm. Onların yanında bir başı bozuk bir sürüden farksızız. Bu ordu beni askerliğimden utandırıyor. Askerimden bir hürmetsizlik göreceğim diye endişe içindeyim. Size daha açığını söyleyeyim. Subaylar bir çavuşu ya da neferi karargaha çağırdıklarında tabancalarının namlusuna mermi sürüp sonra onları içeri alıyorlar. Paşalar hiçbir şey yapmıyor. Dünyanın gidişatından habersizler. Orduyu hemen düzeltmezseniz bakın söylüyorum abi, istikbal bize karanlık. Cevat Bey duyduklarından acı çeker gibiydi. Ordunun halini de biliyoruz Ragıp. Onu da tanzim edeceğiz. Enver'in de bu mevzuda düşünceleri var ama her şey sırayla. Orduyu gençleştirip yenileyeceğiz ama önce şu molla takımının başını ezelim. Sonra sıra ona gelecek. O gece ağabeyinin bütün ısrarına rağmen Ragıp Bey orada kalmadı. Kışlaya dönmesi gerektiğini söyleyerek gece yarısına doğru çıktı. Kar lapa lapa yağıyordu. Kapının önünde durup dinledi. Çıt çıkmıyordu. Sessiz ve masum bir uykuya dalmıştı şehir. Sokaklar, evler, çatılar bembeyazdı. Bu beyaz sessizlik Ragıp Bey'i çocukluğunda dinlediği masalları hatırlatıyordu. Gündüz yaşananlarla kıyaslandığında gerçekten de gece bir masal gibiydi. Huzurlu, sakin ve gündüz yaşadığını akşam unutan bir çocuk gibi gamsızdı ama Ragıp Bey şehrin ertesi sabah yeniden uyanacağını, beyazlığın kirleneceğini, huzurun kaybolacağını biliyordu. Cevat Bey'in anlattıkları onu tatmin etmemiş, aksine kaygılarını artırmıştı. Ağabeyinin sertliğinde her zaman sert ve katı bir adam olan, gerektiğine inandığında gözünü kırpmadan adam öldüren Ragıp Bey'i bile ürküten bir şeyler vardı. Yaşamaktan gurur duymayacakları olayları yaşamaya hazırlandıklarını hissediyor, mesleğini seven her gerçek subay gibi ölmekten ya da öldürmekten değil de yapacaklarından utanmaktan korkuyordu. O karanlık ve ıssız sokakta yağan karın altında yürürken ilk aklına gelen Şeyh Efendi'ye gitmek oldu. Onun yatıştırıcı sesine, dünya halini önemsemeyen tavrına, Allah'ın varlığından haber veren dualarına ihtiyacı vardı ama vaktin geç olduğunu düşündü. Gerçi bu saatte bile gitse Şeyh Efendi kalkar, hiç sual sormadan onu yanına oturtur ve söylediklerini dinlerdi ama Şeyh'i o saatte rahatsız etmeye içi razı gelmedi. Acelesiz adımlarla soğuğa ve kalpağında biriken karları aldırmadan Baba Ali yokuşundan aşağıya doğru yürüdü. Sadaret binasının önünde karanlık gölgeler halinde yorgun nöbetçiler bekliyordu. Biraz önce nöbetçi çavuşun dürtmesiyle uyanıp nöbete gelmişler, henüz uykularından tam ayılamamışlardı. Belki de uyandırılmadan önce gördükleri rüyaları görmeyi sürdürüyorlardı. Aralarından bazılarının sebebini hiçbir zaman bilemeyecekleri kanlı bir kavgada öleceğini düşündü Ragıp Bey. Onların öleceğini biliyordu ama onları kurtaracak bir gücü yoktu. Sadece onları değil kendisini bile kurtarabileceği kuşkuluydu. Ölüm herkese adım adım yaklaşıyordu ve kimi alıp götüreceği belirsizdi. Ölüm insanları hep şaşırtır demişti bir seferinde Şeyh Efendi Ragıp Bey'e. Geceye şaşırmaz, gündüze şaşırmaz, düğüne, savaşa şaşırmaz ama ölüme şaşırır. Yaratıldığından beri ölür insanoğlu. Yaradan daha yaratırken vereceği canı alacağını söyler ama her şeye hazırlanan insan ne gariptir ki ölüme hazırlanamaz. Bu da Allah'ın bir lütfu belki. Neden derseniz aksi takdirde Ademoğlu yaşadığının tadına varamazdı. Allah-u Teala öleceğini bildirir de insana, onun buna inanmasına izin vermez. Ölmeyecekmiş gibi yaşatır insanı. Rabbimizden başka kimin kudreti yeterdi insanı böyle korkunç bir hakikatle bir arada yaşatmaya? Ragıp Bey aralarındaki dostluğa güvenerek şakacı bir şekilde karşı çıkmıştı. Öldürmeye gücü yeten Allah'ın gücü, öldürmemeye niye yetmiyor ki Şeyh Efendi? Ona da gücü yeterdi elbet ama ölüm olmasa hayatın değerini kim bilirdi? Biz başladık, akıbet belli, biteceğiz. Faniler için sonsuzluk bir hiçliktir Ragıp Bey. Bir hiçliği ister miydin sor bir kendine. Sonra sesini daha da yumuşatarak eklemişti. Sonu olmayan bir hayat bizim için ölümden sonra başlar. Ancak da o zaman mana kazanır. Dünya bir sonsuzluğu taşıyamayacak kadar küçük. Ne bu dünya ne de bu dünyanın üstünde yaşayanlar sonsuzluğa bir mana katamaz. Kudretimiz yetmez buna. Ama vaktaki terk-i dünya eder. Başka bir aleme göçersin. Orada işte belki bitmeyen bir hayatın bir mana kazandığını görürsün. Ama burada değil. Burada güzel olan, güzelliğini bir sonu olmasına borçludur. Seyrek dikilmiş hava gazı lambalarının ürkütücü kara gölgeleri çevirdiği binaların arasından geçerken hala Şeyh Efendi'nin sözlerini düşünüyordu. Şeyh, ölümün hayata bir mana, hatta güzellik kattığını söylüyordu. Ama o güzelliğin, o mananın bir müsaademenin ortasında genç çocuklara nasıl geldiğini hiç şahit olmadı ki, demişti daha sonraları. Parçalanmış vücutlar, kopmuş kollar, kanlı bir beyazlıkla akmış gözler, inleyen askerler hiç görmedi ki. O belki hayatı biliyordu, belki ölümden sonrasını, ahireti biliyordu ama ölümü bilmiyordu. Ölümü biz biliyorduk, biz onu gördük. Dediği doğru, ölüme de hep şaşırdık ama ona, doğrusu ya, hiç mana atfetmedik. Bir mana göremedik çünkü. Eminönü'ne vardığında gecenin ayazına denizden esen rüzgar da eklenmiş, ağzından burnundan fışkıran buharlar bıyıklarında minik beyaz salkımlar halinde donmuştu. Etrafta ne bir insan, ne bir araba, ne de karşı kıyıya gidecek bir kayık gözüküyordu. Her gece olduğu gibi o gecede dersaadet terk edilmiş, hayalet bir şehir gibiydi. Yeni cami gökyüzüne uzanmış, minareleri ve iri kubbesiyle ellerini açıp Tanrı'ya yalvaran simsiyah bir dev gibi duruyordu deniz kıyısında. Ragıp Bey bir an kendini yapayalnız ve küçücük hissetti caminin yanında. Sert bir hareketle palaskasını düzeltip ellerini kaputunun ceplerine soktu. Yağan karın altında gittikçe beyazlaşıp karanlığın içinde kımıldayan beyaz bir hayalet gibi yürümeye koyuldu köprünün üstünde. Kışlaya gitmeye karar vermişti. Postallarının altında gıcırdayan karı, uzaklardan gelen tek tük köpek seslerini, denizin hışırtısını, kendi soluğunu duyuyordu. Soğuk tabanlarından başlayarak bütün bedenine yayılıyordu. O kadar üşümüştü ki sıcak bir odadan, başında duracağı bir sobadan başka bir şey düşünmüyordu. Bu sıcaklık özlemi de aklına Nişantaşı'ndaki konağı ve Dilara Hanım'ı getiriyordu. Aslında son zamanlarda ne düşünürse düşünsün, sonunda düşündüğü her ne ise o aklına kaçınılmaz olarak Dilara Hanım'ı getiriyordu. Küçük bir köy gibiydi içi. Nereden yürürse yürüsün hep aynı meydana, o kızıl saçlı kadına çıkıyor, Dilara Hanım'ın kendisiyle birlikte olmadığı zamanlarda ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü merak ediyordu. Dilara Hanım'ın kendisinden başka erkeklerle de görüşme ihtimali bunu her düşündüğünde göğsünü sıkıştırıyor, gururunu zedeliyordu. Bunu kendine itiraf etmekten ne kadar kaçınsa da kıskandığının farkındaydı. Onu en çok rahatsız eden de ilk gün o konağa gittiğinde evdekilerin kendisini karşılayışlarındaki alışkın tavırdı. O eve kendisinden başka erkeklerin de rahatlıkla girdiğini, bundan sonra da girebileceğini düşünüyordu ve bunu önleyebilecek hiçbir gücü yoktu. Bu çaresizliği fark etmek zaman zaman onu Dilara Hanım'dan nefret etmeye ve bir daha onunla görüşmeyeceğine yemin etmeye kadar götürüyordu. Ama bu yeminleri tutamıyordu. Ancak Dilara Hanım'ı gördüğünde, onun yanında olduğunda huzura kavuşuyordu. Başka bir erkekle olmasının imkansız olduğu tek zaman parçası birlikte oldukları zamanlardı çünkü. Dilara Hanım'la birlikte olduğunda bu kadına duyduğu sevgi de nefret de azalıyordu. Birlikteyken sanki onu görmemeye rahatça dayanabilirmiş gibi geliyordu ama ayrılır ayrılmaz sevgi de nefret de ayaklarını veriyordu. Aynı insana karşı birbirine benzemez iki duyguyu aynı anda taşıyor, kadın meselelerinde tek bir duyguyu bile taşımaya alışkın olmayan ruhu bu ağır yükün altında yorulup bunalıyordu. Son zamanlarda ülke ve ordu için gösterdiği hassasiyet bile sanki Dilara Hanım hakkındaki duygularından besleniyor, o kadınla ilgili hissettiği acı, öfke ve çaresizlik hayatın her cephesine yansıyor, her konuda onu mutsuz ve tedirgin bir insan haline getiriyordu. Hiçbir şeye aldırmayan tabiatı, serazat ruhu, Dilara Hanım yüzünden değişmiş, kaygılı biri olup çıkmıştı. Bu düşüncelere ve bu düşüncelerin yarattığı öfkeye kendisini o kadar kaptırmıştı ki, adımları hızlanmış, bir yere ulaşmak için değil de bir düşmana saldırır gibi yürümeye koyulmuştu. Soğuğu artık fark etmiyordu. Yalnızca karanlığın ve sessiz beyazlığın farkındaydı. Sırtı terlemişti. Etrafına bakındığında kışlanın önüne geldiğini gördü. Nerelerden geçtiğini bile anlamamıştı. Paçasına takılı kalmış kuru dikenlere bakılırsa yolunu şaşırıp tarlaların, bahçelerin arasından geçmiş olmalıydı. Karın yağışında hüzünlü ve mahrem bir şey vardı. Sanki kar gizli işleri olanları saklıyordu. Birden Dilara Hanım'ın o anda ne yaptığını merak etti. Karın koynuna saklanmış bu sessiz şehirdeki bir konağın gözlerden ırak arka odalarından birinde neler yapıyordu şu anda. Şöminenin ateşiyle tellerinde sarı yaldızların oynaştığı o kızıl saçlarını açmış, bir başka zabite avucunda ısıttığı konyak kadehini mi sunuyordu? Yoksa okuduğu o tuhaf ve esrarengiz romanlardan birini mi anlatıyordu hafifçe boğuk sesiyle? Yoksa kendisini üstüne çektiği gibi bir başkasını üstüne mi çekmişti? Bir başka erkeğin Dilara Hanım'a dokunabileceğini düşünmek bile çıldırtmaya yetiyordu Ragıp Bey'i. Şiddetli bir sevişme isteğiyle öldürme arzusu duydu. İkisi de birbirine çok benziyordu ve ikisinin de hedefi aynı insandı. Galata kerhanesinden bir orospuya tutulmuş olsaydı, bileğinin gücüyle kadını kapatır, kimsenin ona yaklaşmasına izin vermezdi. Ama bir hanımefendinin oynaklığına engel olmaya gücünün yetmeyeceğini hissediyordu. Bütün kapıları kapatılmış, karmakarışık bir dehliz gibiydi bu zengin hanımefendiler. İçeri girmek istediğinde girecek yolu, dışarı çıkmak istediğinde çıkacak yolu bulamıyordu. Onu bazen o dehlizlerin içine çeken, bazen de dışarıda bırakan irade kendisine ait değildi. Kararlı adımlarla yürümeye başladı. Nereye gideceğine karar vermiş, karar verince de sanki aniden rahatlamıştı. Onca yolu o soğukta yürümesine rağmen bir yorgunluk hissetmiyordu. Dilara Hanım'la ilgili bir karar verememek, her konuda tedirgin olmak onu uzun zamandan beri farkına varmadan öyle yormuştu ki, şimdi bu konuda küçücük bir karar bile onu güçlendirip diriltmeye yetmişti. Dilara Hanım'ın konağının bulunduğu sokağa kadar aynı kararlılıkla ve hızla, kulaklarında sürekli bir rüzgar sesi duyarak yürüdü. Sokağın başına vardığında birden durdu. Gecenin bu vaktinde kapıyı çalıp konaktakileri korkutmanın yakışıksız kaçacağını düşündü. Konağın önünden geçip kışlaya dönmeye karar verdi. Kapıyı çalmayacak olsa da konağı görmek, onun yakınından geçmek, o duvarların arkasında bulunduğunu bildiği kadının sıcaklığını hissetmek istiyordu. Sokağa ağır ağır, neredeyse adımlarını sürükleyerek yürüdüğü bütün o yolun yorgunluğunu ve soğuğunu hissederek girdi. Yolun iki yanında karla kaplı geniş bahçeler ve ışıksız heybetli konaklar sıralanmıştı. Kar kendi beyazlığıyla gökyüzünü aydınlatıyor, o aydınlık kar taneleriyle birlikte evlerin damlarına doğru akıyordu. Kar taneleri damlara değdikten sonra ışığını kaybedip beyaz gölgeler gibi sokaktaki Arnavut kaldırımlarına yığılıyordu. Ragıp Bey karın ıssızlığı içinde yürüdü. Sokağın öbür ucundan geri dönecekti ama Dilara Hanım'ın konağının hizasına gelince gökyüzünün donuk aydınlığıyla sokağın beyazımsı karanlığının birbiriyle buluştuğu noktada kızıl bir parıltı gördü. Dilara Hanım'ın yatak odasının penceresinde ışık vardı. O anda hissettikleri bir sınır çatışmasında ilk vurulduğunda hissettikleriyle hemen hemen aynıydı. Önce sanki görünmeyen güçlü bir el onu geriye doğru iterek sarsmış, ardından göğsünün üst yanında bir sızı duymuş, o sızı ciğerlerine doğru yakıcı bir duman gibi dağılıp nefesini kesmiş, başı dönmüş, dizleri dermanını kaybetmiş, gözleri kararmış ve savaşın dışına atıldığını, bunun kendisi için alçaltıcılığını düşünüp öfkelenerek yıkılmıştı. Mermiyi yediğinde duyduğu keskin acı gibi ışığı gördüğünde hissettiği de gövdesel bir acıydı ve bu gövdesel acıya tıpkı vurulduğunda olduğu gibi bir aşağılanma ve savaşın dışına atılma duygusu karışıyordu. Kar ağzına burnuna doluyor, nefes almakta zorlanıyordu. Yakındaki bir duvara dayandı. Bir başkası olsa belki oradan hemen uzaklaşır, hayatının geri kalanını o karlı gecede kızıl bir ışıkla parlayan yatak odasında neler olduğunu merak ederek ve kendi hayalinde yarattıklarıyla kendi canını acıtarak geçirirdi. Ama Ragıp Bey'in tabiatında yenilgiyi sessizce kabul etmek, savaşın dışına atılmayı sükunetle karşılamak yoktu. Dilara Hanım'a duyduğu bağlılık ne kadar güçlü olursa olsun, onu ne kadar kararsız ve şaşkın bir adam haline getirirse getirsin, gene de onu kendi gözünde zavallı bir kurban, bir mazlum haline sokacak bir şeyi sineye çekmesine neden olamazdı. Dayandığı duvarda biraz soluklandıktan, bıyıklarına biriken buz parçacıklarını eliyle sertçe süpürdükten sonra demir bahçe kapısını itip girdi. Yumuşak karın altında hepsi birer buz parçasına dönüşen çakıl taşlarını çatırdata çatırdata köşkün kapısına varıp kalın ahşap kapıyı yumruklamaya başladı. Bir süre bekledikten sonra alt kat pencerelerinden birinde titrek bir ışık göründü. Uşağın ürkek sesini duydu. ''Kimdir o?'' ''Ben, Ragıp, aç kapıyı.'' Kapı açılırken Dilara Hanım'ın merdivenlerden gelen sesi çarptı kulağına. ''Kimmiş gelen?'' ''Ragıp Bey gelmiş efendim.'' Kapı telaşla açıldı. Ragıp Bey kapının ardında duran, paltosunu omuzlarına almış mahmur yüzlü uşağa şöyle bir göz atıp derhal bakışlarını merdivenlerin ortasında trabzanlara dayanmış duran Dilara Hanım'a çevirdi. İlk baktığı yer saçlarıydı. Saçları düzgündü, topuzu bozulmamıştı. Ragıp Bey ancak o zaman bir elinin tabanca kılıfının üstünde durduğunu ve Dilara Hanım'ın kapısına, Galata Kerhanesi'nin kapısına dayanır gibi dayandığını utançla fark etti. Bir hakarete uğrayabilirdi ve bunu hak ettiğinin de farkındaydı. Kapının önünde öyle durup sevdiği kadına baktı. Dilara Hanım uşağa, "Çay hazırlasınlar, ateşi de canlandırsınlar," dedikten sonra merdivenlerden aşağı indi. Ragıp Bey kapıdan içeri giremiyor, eşikte soğuktan ve utançtan kızarmış yüzü, bembeyaz uzun kaputuyla hareketsiz duruyordu. Dilara Hanım Ragıp Bey'in yanına gelerek elini tuttu. "Niçin orada duruyorsunuz, içeri girsenize, elleriniz buz gibi olmuş, üşümüşsünüz, şimdi bir çay içinizi ısıtır." Ragıp Bey, "Kışlaya geç kaldım, eve gitmek için de kayık bulamadım," diye mırıldandı ama Dilara Hanım onun mazeretlerini dinlemedi bile. Sanki o saatte o eve gelmesi çok doğalmış gibi davranıyordu. "Üstünüzü çıkartın, bu havada bütün yolu yürüdünüz mü yoksa?" Kaputunu çıkarmasına yardım etti. Onu uşakların hemen odun atıp canlandırdığı ateşin karşısına oturttu. Semaveri getirmişler, yerse diye bir yemek tepsisi hazırlamışlardı. Dilara Hanım çay koyup içine biraz da konyak attı. "Bunu için, içiniz ısınsın önce. Biraz da bir şeyler yiyin, acıkmışsınızdır." Ragıp Bey hiçbir şey söylemeden çayını içti. Soğuktan buz kesen vücudu ateşin karşısında garip bir sızıyla ısınıyordu. Yemeklere dokunmadı. Onun yemek yemeyeceğini anlayan Dilara Hanım bir kadeh konyak doldurdu. Yanına da bir bardak çay daha koydu. Şimdi o uzun ve soğuk sokaklar, kar, yüzüne gözüne dolaşan kar taneleri arasında hissettikleri, Dilara Hanım'ın penceresindeki ışığı gördüğünde göğsüne saplanan acı, bu odada ateşini ve Dilara Hanım'ın karşısında bütün gerçekliklerini kaybetmişlerdi. Sanki sokaklarda yürümemiş, kaygılanmamış, kıskanmamıştı. Üşümüş bedeni gibi içi de ısınıp çözülmüştü. Yalnızca belli belirsiz bir utanç kalmıştı derinlerde. Bir de kendisini böyle hiç ayıplamadan, soru sormadan, onu açıklamalar yapmaya zorlamadan karşıladığı için değil de, odasında o saatte yalnız olduğu için Dilara Hanım'a duyduğu güçlü bir minnet hissi. Hiç konuşmadan konyaklarını içtiler. İçkilerini bitirince Dilara Hanım ayağa kalktı. "Yatalım isterseniz, yorulmuşsunuzdur." Dilara Hanım onun utandığını hissetmiş, bir kez bile vakitten, vaktin geç olmasından söz etmemişti. Lambaları söndürüp merdivenlerden yan yana yatak odasına çıktılar. Yatak bozulmamıştı. Yalnızca üstünde Dilara Hanım'ın vücudunun izi olduğu anlaşılan bir çukurluk vardı. Yatağın yanında Dilara Hanım'ın okumaktan hoşlandığı yabancı romanlardan biri açık duruyordu. O gece her zamankinin aksine çok usul, çok yavaş, birbirlerinin bedenini gerçekten hissederek şehvetten ziyade sevgiyle ve şefkatle seviştiler. Belki de ilk kez o gece sevişmek Ragıp Bey için tek başına bir amaç, bir eğlence, bir zevk olmaktan çıkıp bir sevginin, aşkın, minnetin belirtisi oldu. Değişik kadınlarla değişik biçimlerde sevişebileceği gibi aynı kadınla da değişik duygulardan kaynaklanan değişik sevişmelerin yapılabileceğini öğrendi. İlk kez sevişirken bir kadının elini tutup sevgiyle öptü. İlk kez sevişme aralarında bir kadının göğsüne başını koyup yattı. İlk kez seviştiği bir kadının bedenini kendi bedeninin bir parçası gibi hissetti. Belki başka sevişmeleri kadar alevli, yakıcı, yatağın dışındaki her şeyi unutturacak kadar baş döndürücü değildi ama sevişmeyi yatağın dışına, hayata taşıyor, her dokunuş derin ve kalıcı bir sevgi ve bağlılık yaratıyordu. Şehrin kara teslim olduğu o soğuk gecede Ragıp Bey, bir kadına güvenmeyi ve kendisine bunu öğreten kadına minnet duymayı öğrendi. Daha sonraları Osman'a, "Sevdiğin kadına güvenmenin lezzeti hiçbir şeyde yok," demişti. "Bunu yaşayan bunun esiri olur." Ama ertesi sabah o evden her zamanki gibi mutlu bir halde ayrıldıktan sonra yeniden bir cümlenin eksik olduğu kaygısına kapıldığını söylemedi.